Ayrım 9, sayfa 95. Son Esir, James Clavell. 7. Bölüm. Günler birbirini kovaladı. Tek düze, birbirine su damlası gibi benzeyen, birbirinden daha sıkıcı günler. Sonra bir gün kral kamp hastanesine gidip Masters'ı aradı. Kulübelerden birinin verandasında buldu. Derme çatma bir yatakta yatıyordu. Yarı baygındı, gözleri tavana dikilmişti. Kral çevrelerinde kimsenin dinlemediğine emin olunca "Selam Masters" dedi. "Nasılsın bugün?" Masters tanımayan gözlerle baktı. "Nasıl mı?" "Nasılsın?" Bir dakika geçti, sonra Masters mırıldandı. "Bilmiyorum." Çenesinden aşağı salyaları akıyordu. Kral hastanın yanında duran tabakayı aldı. Kendi tabakasından çıkardığı tütünlerle doldurdu. "Masters" dedi, "bana haber gönderdiğin için sana teşekkür etmeye geldim."
"Ne haberi?"
"Kulübede bulduğun gazete kağıdında okuduklarını bildirmiştin ya, sana bu yüzden teşekkür etmek istedim, tütün getirdim." Masters kalan son gücünü hatırlamak için harcadı.
"Oh, bir dost, insana ihanet etmemeli, kızarım buna" dedi,
sonra öldü. Doktor Kennedy gelip pis battaniyeyi Masters'ın başından aşırdı, yüzünü örttü. Yorgun bakışlarıyla kralı süzdü. "Arkadaşınız mıydı?" diye sordu.
"Bir anlamda öyleydi albay."
"Doktor şansı varmış" dedi. "Artık ağrısı, acısı yok." Kral nazik olmaya çalışarak "Bu bir bakış açısı efendim" dedi. Biraz önce vermiş olduğu tütünü geri aldı, kendi tabakasına koydu. "Masters için gerekli değildi artık."
"Neden öldü?" diye sordu.
Doktor esnemesini bitirdikten sonra "ruhsuzluktan" diye yanıtladı. Dişleri sapsarı leke içindeydi. Uzun saçları yağlı yağlı neredeyse omuzlarına değecekti. Doktor yan gözle krala baktı.
"Bu da bir bakış açısı" dedi. "İnsan bu yüzden ölmez değil mi?"
"Elbette öyle efendim."
Doktor Kennedy her yerinden sağlık fışkıran bu iri yapılı gövdeye nefretle bakarak "Seni böylesine dokunulmaz yapan nedir?" diye sordu.
"Anlamıyorum sizi efendim."
"Neden sen çok iyisin de ötekiler değil?" Kral "şanslıyım" deyip kalktı, gitmeye davrandı ama doktor gömleğinden yakaladı onu.
"Yalnızca şans olamaz, olamaz. Belki de bize eziyet etmek için gönderilmiş bir şeytansın sen. Vampirsin, dolandırıcısın, hırsızsın."
"Ey, dinle beni. Hayatımda ne çaldım ne dolandırdım. Kimsenin böyle söylemesine izin veremem."
"O zaman anlat bana, nasıl böyle olabiliyorsun, nasıl? Yalnızca bunu bilmek istiyorum. Sen hepimiz için bir çözüm yolusun belki de. Ya iyisin ya da kötü. Hangisi olduğunu bilmek istiyorum."
Kral kolunu adamdan kurtarıp "çıldırmışsın sen" dedi.
"Bize yardım et."
"Sen kendine yardım et.
Ben yalnız kendimi düşünürüm, sen de kendini düşün."
Doktor Kennedy'nin beyaz gömleğinin sırtından düşmek üzere olduğunu da o sırada gördü. "Al" diyerek içinde çok az kalmış olan sigara paketini uzattı.
"Bir sigara için efendim, sinirlere iyi gelir."
Topuklarının üzerinde dönüp hızla uzaklaştı. Hastanelerden her köşeye sinmiş zayıflık, hastalık kokusundan, içeridekilerin merhamet dolu bakışlarından, tümünden nefret ediyordu. Doktorların yapmacık iyiliklerinden de. Zayıflıktan hiç hoşlanmazdı kral. Doktor salağın biri diye düşündü. Zaten doktor olması da salak olduğunu gösteriyor. Bunun gibi deli herifin ömrü uzun olmaz. Masters gibi. Zavallı adam. Yine de Masters o denli zavallı sayılmazdı. Masters da o işte. Zayıftı, bu yüzden de iyiydi. Bu dünyada zayıf olmamak gerekirdi. Vahşi bir ormandı dünya. Ancak güçlüleri barındırırdı. Ya sen ya da öteki. Bu böyleydi, başka yolu olamazdı. Doktor Kennedy sigaralara bakarak talihine şükretti, birini yaktı. Tüm gövdesinin nikotini tatlı tatlı içişini hissetti. Sonra koğuşa girdi, Johnny Carstairs'in yanına gitti. Tankçıydı Johnny, az önce ölmüştü. Doktor Kennedy verandada birini görünce seslendi.
"Hey, buraya bak!"
Steven sol elinde bir yığın çarşafla koşuştu.
"Buyurun efendim."
"Bir sedye getirip bu cesedi kaldır. Ha, çavuş Masters'ı da götürebilirsin.
Gömülsün ikisi de bir an önce.
Hepsini birden yapamam albay, dedi Steven. Elindeki çarşafları da yere bıraktı. 10. yatağın değişmesi gerekiyor. 23 ile 47 de öyle. Zavallı albay Hutton o kadar rahatsız ki onun yanında yatak takımlarını değiştireceğim.
Steven başını eğip yatağa baktı. Üzüntüyle salladı kafasını.
Ölüden başka bir şey yok burada.
İşimiz bu Steven. Onlar için yapabileceğimiz en zahmetsiz iş gömmek. Bunu da ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olur.
Dediğiniz doğru. Zavallı çocuklar.
Steven içini çekip alnından akan terleri apak gömleğinin cebinden çıkardı. Yine apak bir mendille kuruladı. Sonra mendili dikkatle ön cebine yerleştirdi. Yere bıraktı, çarşafları aldı, biraz yorgun adımlarla kapıya gitti.
Doktor Kennedy nefret ediyordu ondan. Yağlı kara saçlarından, tıraş edilmiş koltuk altlarından, yine tıraşlı, hep açıkta olan bacaklarından, tümünden nefret ediyordu. Ama eşcinsellik de bir tür yaşama biçimiydi kampta. Adamlar Steven için birbirleriyle dövüşüyorlar, yemeklerini onunla paylaşıyorlar, sık sık hediyeler, sigaralar veriyorlardı. Bunlar hep gövdesinden yararlanmak içindi. Doktor kendi kendine ne var bunda bu kadar iğrenecek diye sordu. Normal cinsel ilişkiyi düşündüğünde klinik olarak en aşağı öteki kadar iğrenç. Kendini o akşam oldukça kötü hissediyordu. Bilinçsizce organına dokundu. Duygusuzdu. İşi bitikti. Aylardan beri kendi kendini tatmin etmediğini hatırladı. Yalnızca bir perhiz sayılır diye düşündü. Endişe edecek bir şey yok. Dışarı çıkıp da normal yiyecek yemeye başlar, gövdesi eski sağlığına kavuşursa her şey normale dönerdi. İnanıyordu. 43 yaşındaki bir erkek gücü yerinde bir erkek sayılırdı. Steven bir sedyeyle gelmişti, cesedi üstüne koyup dışarı çıkardılar. Steven battaniyeyi değiştirdi, birkaç dakika bile boş kalmadı yatak. Hemen bir başka hasta getirilip yatağa yerleştirildi. Doktor Kennedy mekanik bir tavırla adamın nabzını tuttu.
Ateş yarın düşer, basit bir sıtma.
Evet doktor, Steven sevimli görünmeye çalışarak sordu. Kinin vereyim mi?
Elbette kinin vereceksin.
Bağışlayın albay.
Steven başını yana eğmiş kendi biçiminde özür diliyordu.
Yalnızca sordum. Biliyorsunuz doktorlardan başka kimse ilaç veremiyor.
Tamam anladık, kinin ver ona. Ve Steven lütfen hakarete uğramış kadın pozları takınmaktan da vazgeç.
Öyle olsun.
Steven topuklarının üzerinde hızla dönüp kırıtarak kapıya yürürken kolundaki bakır bilezikler şıngırdadı. Bir yandan da söyleniyordu.
Ben elimden geleni yapmaya çalışırken sizin böyle şeyler söylemeniz çok üzücü doktor.
Doktor Kennedy Steven'ı yakalayıp iyice bir dövmeyi düşünürken Doktor Prudhomme koğuşa girdi. İyi akşamlar albay.
Oo merhaba.
Doktor Kennedy sevinerek adama baktı. Steven'ı dövmek gibi bir aptallık yapmaktan kurtulduğu için adam gözüne sevimli gözükmüştü.
Her şey yolunda mı?
Evet, sizi biraz görmek istedim.
Elbette, buyurun.
Prudhomme kısa boylu sinirli bir adamdı. Elleri yıllarca kimyasal maddelerle uğraşmaktan kırış kırış leke leke olmuştu.
Yarın iki apandisit var dedi. Biraz önce acil servise geldi.
İyi.
Gitmeden bakarım onlara.
Ameliyat etmek ister miydiniz?
Prudhomme o sırada koğuşun ucuna bakıyordu. Steven'ın hastalardan birine kusması için tas tuttuğu yere...
Doktor Kennedy ameliyatı ben yaparım iyi olur derken Prudhomme'un nereye baktığını görmek için başını çevirdi.
Ampulün ışığı Steven'ın kısa etekliğinin açıkta bıraktığı ince uzun bacaklarına hatta donunun bitimiyle kalça çizgilerine vurmuştu. Bakışları üzerinde hissedince Steven başını kaldırdı.
İyi akşamlar Doktor Prudhomme derken gülümsedi.
Selam Steven dedi Doktor Prudhomme, sesi oldukça nazikti.
Doktor Kennedy, Doktor Prudhomme'un bakışlarını Steven'dan uzaklaştıramadığını hoşnutlukla izledi. Prudhomme ansızın döndü. Doktor Kennedy'nin kızgınlık ve şaşkınlıkla kendine baktığını görünce telaşla
''Az kaldı unutuyordum'' dedi.
''Bana gönderdiğiniz cesedin otopsisini tamamladım. Boğularak ölmüş. Hani şu çukurda bulunan adam?''
Eğer bir adamı baş aşağı omuzlarına kadar suya gömülmüş bulursan boğularak öldüğünü söylemen için doktor olman gerekmez dedi Kennedy.
Prudhomme yavaşça hakkınız var diye yanıtladı. Ölüm bildirisine yazdım. Akli dengesizlik yüzünden intihar.
Cesedi teşhis ettiler mi?
Ha evet, öğleden sonra geldiler. Bir Avustralyalıymış. Görbul diye bir adam. Doktor Kennedy yüzünü sildi.
Ben olsaydım bu biçimde intihar etmezdim.
Prudhomme başını salladı ama bakışları yine Stephen'a kaymıştı.
Sizinle aynı fikirdeyim. Tabii onu çukura başkası da sokmuş olabilir.
Gövdesinde ezik, çürük var mıydı?
Hiç yoktu.
Doktor Kennedy Prudhomme'un Stephen'a bakışına dikkat etmemeye çalıştı. İntihar ya da cinayet, korkunç bir ölüm dedi. Korkunç. Sanırım hangisi olduğunu da hiçbir zaman öğrenmemiz mümkün değil. Akşam üzeri sıkı bir soruşturma yaptılar. Kimliği belli olur olmaz. Görünüşe göre bu adam birkaç gün önce yiyecek maddeleri çalarken yakalanmış.
Ya öyle mi?
Her neyse, eğer suçlama doğruysa bu ölümü hak etmiş değil mi?
Öyle sanırım.
Doktor Kennedy söyleşiyi sürdürmek istiyordu çünkü yalnızdı. Ama anladığı kadarıyla Prudhomme'u yalnız Stephen ilgilendiriyordu.
Neyse dedi, ben dolaşmaya başlasam iyi olacak. Siz de gelmek ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ameliyatlar için hastaları hazırlasam iyi olacak.
Doktor Kennedy daha koğuştan çıkmamışken Prudhomme'un koşarak Stephen'ın yanına gidip sarıldığını göz ucuyla gördü. Stephen da kıkırdayarak onunla kucaklaşmıştı. İğrençlik! Bu tiksindirici görüntü Doktor Kennedy'yi altüst etmiş, koğuşa dönüp ikisini de yakaladığı gibi mahkeme önüne çıkarmayı düşünmüştü. Ama vazgeçti. Çok yorgundu böyle uğraşılar için. Yürüyüp verandanın ucuna kadar gitti. Hava durgun, gece alabildiğine karanlıktı. Ay koca bir ampul gibi gökyüzüne asılıp kalmıştı. Hala dolaşanlar vardı ama hiç ses çıkarmıyorlardı. Her şey şafağı bekliyor gibiydi. Kennedy kendine durmadan sorduğu sorunun yanıtını almak ister gibi yıldızlara baktı.
Hey ulu tanrım, ne zaman bitecek bu karabasan?
Ama hiçbir karşılık almadı. Peter Marlowe subayların açık hava tuvaletinde şafağı seyrediyordu. İnceli kalınlık, aydınlık çizgiler gittikçe aydınlanarak ışığı getirmişlerdi. Nerede olursa olsun güneşin doğuşu güzel diye düşündü. Tuvalete geldiğinde hep en arkadakini kapmaya çalışırdı. Arkasında birinin onu seyretmesine sinirlendiği kadar başkalarını izlemekten de hoşlanıyordu. Tuvaletler 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde bir çizgi üzerine açılmış, aralarında 3'er metre olan deliklerdi. Hepsinin tahta bir kapağı ve bu kapağın açılıp kapanmasına yarayan bir kolu vardı. Böylece oluşmuş birkaç dizinin ortasında da yüksekçe bir yere alafranga tuvaletler yerleştirilmişti. Albayların tuvaletiydi bu. Ötekiler bacaklarını ikiye açıp yerli stilinde rahatlamak zorundaydılar. Çevrede bir tek bile siper yok, der yer açıktı. Herkes de işini bu açıklıkta görmek zorundaydı. O gün albayların kısmında yalnız Albay Samson oturuyordu. Çıplaktı ama başında yine şapkası vardı. Her zaman giyerdi şapkasını. Yalnız tıraş olduğunda çıkarırdı ya da yüzüne masaj yaptırmak istediğinde. Bilinmeyen bir hastalığa yakalanmış, tüm saçları, kirpikleri, kaşları dökülmüştü. Gövdesinin geri kalanı kısmıysa bir maymun gibi kıllarla kaplıydı. Herkes birbirinden mümkün olduğunca uzağa giderek tuvalet alanına dağılmıştı. Ellerinde de bir şişe su vardı. Hepsi bir yandan sinekleri kovalamaya çalışıyor, bir yandan da başkalarına bakarak işini görüyordu. Güneşin ilk ışıkları kadife gibi gökyüzünü yer yer aydınlatmaya başlamıştı. Yeryüzü henüz serindi. Gece yağan yağmurlar güneşin sıcağını silip götürmüşlerdi. Tuzlu bir deniz rüzgarı yalıyordu ortalığı, serin, ferahlatıcı. Evet diye düşündü Peter Marlowe, güzel bir gün başlayacak. İşini bitirdiği zaman su şişesini sağ eline aldı, sol eline dökerek temizlendi. Bu işte hep sol elini kullanırdı. Sağ el yemek eliydi. Yerliler sağ el ya da sol el demezlerdi.
pis el ve yemek eli derlerdi. Çevresindeki herkes Peter Marlowe gibi su kullanıyordu. Çünkü kağıt çok önemli bir maddeydi. Çok az kişi böyle pis bir iş için kağıdını ziyan ederdi. Kral dışında tabii. Kralda gerçek tuvalet kağıdı vardı. Biraz da Peter Marlowe'a vermişti. O da kağıdı birlik arkadaşlarıyla bölüştü. Çok iyi sigara kağıdı oluyordu. Peter Marlowe ayağa kalktı, peştemalini bağladı, kahvaltının sevimsizliğini düşünerek kulübesine doğru yürümeye başladı. Her zaman olduğu gibi pirinç lapası ve çay vereceklerdi. Sudan farksız bir çay. Ama bugün birliğiyle birlikte o da Hindistan cevizi yiyecekti, kralın hediyesiydi. Kralı tanıdıktan birkaç gün sonra gerçek bir arkadaşlığın kurulduğunu görmüştü. Yiyecek, tütün gibi alışverişlerin yanı sıra birbirlerine yardım da ediyorlardı. Kral Mac'in topuklarındaki tropik yaraları 2 günde iyi etmişti. Oysa Mac 2 yıldır çekiyordu o yaraların acısını. Peter Marlowe üçünün de kralın dostluğunu, zenginliğini fazla tartışmadan kabul ettiklerini düşünüyordu. Bu biraz da kralın kişiliğinden ileri geliyordu. İnsan onunla birlikte olunca güç, güvence kazanıyordu. Kendini daha iyi, daha güçlü hissediyordu. Çevresini bir gizemli çemberin sardığını sanıyordu. Peter Marlowe kendi kendine büyücü gibi diye mırıldandı. 16. kulübedeki subayların çoğu hala uykudaydı. Bir kısmı da kahvaltıyı bekliyor, yataklarının üzerinde uykulu uykulu oturuyorlardı. İçeri girer girmez yatağına gitti, Hindistan cevizini, iri çekici bıçağını aldı. Dışarı çıktı, bir bankın üzerine oturdu, bir çekiç darbesiyle Hindistan cevizini kırdı. İçindeki sütü bir teneke kaba boşalttı. Sonra dikkatle yarısının içini kazımaya başladı. İnce kar gibi beyaz dilimler sütün içine düştüler. Hindistan cevizinin öteki yarısının içini başka bir kaba sıyırdı. Sonra bunu bir cibinlik parçasına sardı. Dikkatle sütünü sıkarak ilk kaba boşalttı. Bu kalıntıları lapasına ekleyip yemek sırası o gün Mac'taydı. Peter Marlowe kim bilir kaçıncı kez Hindistan cevizinin ne görkemli bir meyve olduğunu düşündü. Proteini bol, çok lezzetli. Üstelik her lezzete de bürünüyordu. Sütü sıkılmış Hindistan cevizine bir damla sirke damlattın mı sirke kokardı baştan başa. Bir damla sardalya koy, tümü sardalya olurdu. Bir parça pilavla karıştırdın mı tabak tabak pilav yemiş gibi olurdun. Kendini Hindistan cevizine vermişti. O kadar açtı ki nöbetçilerin yaklaştığını fark edemedi. Tümü birden kapıya gelip dikilene kadar sezmedi onları. Kulübenin kapısı nöbetçi dolup içerideki herkes ayağa fırladığında başını kaldırdı. Japon subayı Yoshima sessizliği cırnak sesiyle bozdu. Bu kulübede bir radyo var. 9. ayrımın sonu. Sayfa 103.